Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar yaşlanmanın bilimsel haritası, değişim ve yavaşlatma üzerine.
Evet, hepimizi ilgilendiren bir konu aslında.
Aynen öyle. Konumuz yaşlanma ama hani sadece kırışıklıklar, beyaz saçlar değil, daha derine ineceğiz.
Hı hı.
Bu kaynaklarla amacımız yaşlandıkça vücudumuzda yani hücresel düzeyden başlayıp organlarımıza kadar tam olarak neler oluyor, bilim bunu nasıl açıklıyor, bir de yavaşlatma şansımız var mı, bunlara bakmak.
Çok kapsamlı bir bakış açısı olacak.
Hatta şöyle ilginç bir iddia da var kaynaklarda. Bazı araştırmacılar yaşlanmanın doğumdan bile önce yani ilk hücrelerimiz oluştuğu anda başladığını düşünüyormuş.
Evet evet, bu çok çarpıcı bir başlangıç noktası gerçekten.
Gelin o zaman bu süreci bir mercek altına alalım bakalım.
Tabii yaşlanma aslında dışarıdan gördüğümüzden çok daha karmaşık bir biyolojik yolculuk. Temelde hücrelerimiz var ya.
Evet.
İşte onların ve içindeki moleküllerin, özellikle de bizim genetik kodumuzu taşıyan DNA'nın zamanla hasar biriktirmesi durumu. Ve bunun sonucunda da işlevlerini eskisi kadar iyi yapamaması hali.
Peki bu hücresel hasar dediğimiz şey, yani pratikte ne anlama geliyor? Hücrelerin yavaşlaması falan deniyor ya.
Şöyle düşünelim, hücreler zamanla daha yavaş bölünüyor. Sanki biraz emekliye ayrılıyorlar gibi.
Anladım.
Daha da önemlisi, hücre zarları sertleşiyor. Bu ne demek? Hücrenin hem dışarıdan besin ve oksijen alması zorlaşıyor, hem de kendi içindeki atıkları dışarı atması.
Yani bir nevi tıkanıklık gibi mi?
Aynen öyle. Bir nevi iletişim ve alışveriş zorluğu. Tek bir hücredeki bu minik aksaklık bile domino taşı gibi tüm vücudu etkilemeye başlıyor zamanla.
Anlıyorum. Peki bu hani hücre düzeyindeki değişimler bizim gözle görebileceğimiz hale nasıl geliyor? Kaynaklarda kas ve kemik kaybından bahsediliyor mesela.
Kesinlikle. Onlar en bilinen etkiler. Kas ve kemik kütlesi azalıyor. Bu hem gücümüzü azaltıyor hem de yaş ilerledikçe boyumuzun kısalmasına neden olabiliyor.
Evet, bu sık duyduğumuz bir şey.
Ama kaynaklarda bir de ilginç bir detay var, onu da söyleyeyim. Kulak ve burundaki kıkırdak doku, hani daha esnek olan yapı, İşte o zamanla yumuşayıp sarkabiliyormuş. Bu yüzden yaşlılarda kulaklar ve burun daha büyük görünebiliyor. Yani pek de istediğimiz bir büyüme değil tabii.
Vay canına. Bu gerçekten şaşırtıcı bir detay. Bunu bilmiyordum. Peki ya beynimiz? O da bu değişimden etkileniyor mu? Şu miyelin kılıfından bahsediliyordu.
Evet, maalesef beynimiz de muaf değil. Sinir hücrelerini bir kablo gibi saran miyelin kılıfı var ya, yalıtım sağlıyor.
Evet.
İşte o zamanla aşınabiliyor. Bu da sinir sinyallerinin iletim hızını düşürüyor.
Peki sonucu ne oluyor bunun?
Sonucu genellikle hafızada zayıflama, bir de yeni bilgileri öğrenmede zorlanma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Yani sadece unutkanlık değil, öğrenme yetimiz de etkileniyor aslında.
Anladım. Sadece fiziksel yapımız, beynimiz değil, anlaşılan duyularımız da nasibini alıyor. Ciltteki değişimler zaten çok bariz ama işitme ve görme kaybı da önemli sanırım. Kaynaklar presbiyakuzi, presbiyopi gibi terimler kullanmış.
Aynen öyle. Ciltle başlayalım istersen. Dermis tabakası inceliyor, içindeki o lif ağı gevşiyor, yağ üretimi ve nem azalıyor. Sonuç? Kırışıklıklar, sarkmalar.
Peki dış etkenler? Güneş, sigara?
Çok önemli. Sigara, hava kirliliği ve özellikle güneşin zararlı UV ışınları. Kaynaklar buna fotoyaşlanma diyor. Kolajeni parçalayarak bu süreci fena halde hızlandırıyor.
Anladım. Peki ya işitme? Presbiyakuzi neydi?
Presbiyakuzi yani yaşa bağlı işitme kaybı, İç kulakta sesi beyne ileten o minik minik tüycüklerin zamanla yıpranması ile ilgili. Yüksek frekanslı sesleri duymak zorlaşıyor önce.
Peki ya görme? Orada da benzer bir durum mu var?
Görmede de durum pek farklı değil. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra gözyaşı üretimi azalabiliyor. Göz bebekleri ışığa daha yavaş tepki veriyor. Ve en önemlisi göz merceği sertleşiyor.
Ha, o yakını görememe durumu değil mi?
Aynen. Presbiyopi deniyor ona. Hani yakındaki yazıları okumak için kolumuzu uzatırız ya, işte o durum. Bir de mercekteki proteinler bozulup bulanıklık yaratabiliyor. Ona da katarakt diyoruz. Riski artıyor yaşla.
Bu noktada kaynaklarda çok ilginç bir tespit dikkatimi çekti. Yaşlanma hızı sabit değilmiş. Hatta bazı yaşlarda sanki vites artırıyormuş.
Evet, bu çok önemli bir bulgu.
Farklı araştırmalar farklı yaşları işaret etmiş. Biri 34, 60 ve 78 derken, diğeri 44 ve 60 yaşlarında bir hızlanma tespit etmiş. Bu nasıl oluyor?
Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Farklı çalışmaların farklı biyolojik belirteçlere, işte kan proteinleri, mikrobiyomdaki değişimler gibi bakarak benzer yaşlarda hızlanma tespit etmesi çok ilginç.
Özellikle 60 yaş sanki bir dönüm noktası gibi mi vurgulanıyor?
Evet, 60 yaş civarı kritik bir eşik gibi görünüyor. Kaynaklara göre bu dönemde bağışıklık sistemi belirgin şekilde zayıflıyor. Aynı zamanda kalp de kanı pompalamak için daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyor. Sanki vücut bu yaşlarda yaşlanma sürecinde bir sonraki aşamaya geçiyor gibi.
Peki, madem böyle hızlanma noktaları var, bizim bu süreci yavaşlatmak adına yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yani tamamen çaresiz miyiz? Kaynaklar ne diyor bu konuda?
Tamamen durdurmak ya da işte geri çevirmek şu anki bilimsel verilerle mümkün değil gibi duruyor. Ama iyi haber şu, evet, yavaşlatmak kesinlikle mümkün.
Nasıl peki? Mucizevi bir formül mü var?
Yok, aslında hiç de mucizevi değil. Kanıtlanmış yöntemler oldukça net ve bildiğimiz şeyler. Düzenli aerobik egzersizler, yani koşu, yüzme gibi kalbi çalıştıran aktiviteler.
Hı hı.
Bir de kasları güçlendiren ağırlık antrenmanları ve tabii ki sağlıklı dengeli beslenme. Bol sebze, tam tahıllı ürünler, yağsız protein.
Yani klasik sağlıklı yaşam önerileri aslında.
Aynen öyle. Bu yaşam tarzı seçimlerinin daha sağlıklı yaşlanmayla ve hatta ömrü uzatmayla doğrudan ilişkili olduğu bilimsel olarak defalarca gösterilmiş.
Peki, ya o medyada bazen duyduğumuz daha sansasyonel şeyler, işte gençlerden kan nakli falan gibi iddialar, bunların bir aslı var mı?
Kaynaklar bu konuda çok net. Genç kanı enjeksiyonu gibi yöntemlerin işe yaradığına dair hiçbir güvenilir bilimsel kanıt yok. Boş umut aslında bunlar.
Anladım.
Elbette yaşlanmayı hedefleyen ilaçlar, hatta aşılar üzerine çalışmalar devam ediyor. Ama bunlar henüz araştırma veya test aşamasında. Yani şimdilik en doğrusu, en güvenilir yol, etkinliği kanıtlanmış olan sağlıklı yaşam alışkanlıklarına odaklanmak.
Anlaşıldı. Şöyle bir toparlarsak o zaman. Kaynaklar diyor ki, yaşlanma ta hücrelerdeki hasarla başlıyor. Belirli yaşlarda hızlanabiliyor ve hem dış görünüşümüzü hem de duyularımızı etkiliyor. Ama tamamen kontrolümüz dışında bir süreç de değil bu.
Kesinlikle öyle. Buradan çıkarılacak belki de en önemli ders şu, yaşam tarzı seçimlerimiz, özellikle de düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmada gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış bir güce sahip.
Evet, bu önemli bir mesaj.
Diğer yandan da bilimsel temeli olmayan o parlak vaatlere karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor.
Kapanışta aklıma yine o ilk baştaki nokta takıldı. Yaşlanmanın belki doğumdan bile önce başladığı fikri.
Evet, düşündürücü değil mi?
Kesinlikle. Bu sağlıklı yaşlanma dediğimiz kavramı hayatımızın ne kadar erken bir evresinden itibaren düşünmeye başlamamız gerektiğini sorgulatıyor insana, değil mi? Belki de her şey anne karnında başlıyor.
Üzerine epey düşünülecek bir konu gerçekten.
Aynen. O zaman bu düşünceyle bitirelim. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere.